Ayrım 32, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 341. Yaban öküzleri ve filler onları taş ocağında bekliyorlardı. Nicholas sandıkların birinden şişirilebilen avon botlarını çıkardı. Bunları adamlara yükledi. Yokuştan inerek manastıra gittiler. Mai Matemma onları kilisenin önündeki verandada bekliyordu. Grubu kayaya oyulmuş merdivenden suyun kenarına kadar indirdi. Rowan deli gibi akan suya bakarak ürperdi. Dönmek için bu yolu seçeceğini bilseydim. Nila kuşkuyla bakıyordu. Nicholas, yürümeyi tercih ediyorsan bence bir sakıncası yok dedi. Şansımız varsa yanımızda bazı değerli yükler de olacak. Nehir en mantıklı kaçış yolu. Evet, bu herhalde mantıklı ama hiç de hoş gözükmüyor. Rowan suda hızla ilerleyen bir tahta parçasına bakıyordu. Alçak sesle ekledi. Suyun hızı nedir? Nicholas kayıtsızca 8 ya da 9 deniz milinden fazla değil dedi. Daha bu bir şey sayılmaz. Sular hala alçak. Dağlarda yağmur yağıncaya kadar bekle. İşte o zaman suların buradan nasıl aktığını görürsün. Çok eğlencelidir. Pek çok kimse böyle bir nehirden inebilme fırsatı için bol para verir. Bu yolculuğa bayılacaksın. Kadın alayla teşekkür ederim dedi. Bunu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Nil sularının kabardığı zaman bile ulaşamadıkları bir yerde küçük bir mağara vardı, bir türbe. Başrahibin izniyle botları oraya sakladılar. Nicholas telsizini de getirmişti. Onu ve acil durum çantasını naylona sararak botlardan birinin arasına soktu. Kadına botların nasıl şişirileceğini öğretti. Rowan endişeyle, ''Bu eğlenceli yolculuğa sen de katılacaksın değil mi?'' diye sordu. ''Beni yalnız başıma yollamayacaksın ya.'' ''Adam her şeyi öğrenmen daha iyi.'' dedi. ''Buradan ayrılacağımız sırada bir sorun çıkarsa botların suya indirilmeleri için bana yardım edersin.'' Merdivenden tekrar sıcak güneşe çıktıklarında Roy'un ruh hali yine değişti. ''Daha öyle olmadı. Bütün gün bizim. Haydi Titan'ın gölüne geri dönelim.'' Yaban öküzleriyle filler kavşağa kadar onlarla birlikte geldiler. Sonra da dönerek baraja doğru gittiler. Aradan geçen o kadar kısa sürede bile keçi yolunu otlar kaplamıştı. Adamla kadın ancak akşam üzeri Taita'nın gölcüğünün yukarısındaki kayaya varabildiler. ''Buraya bizden sonra kimsenin gelmediği anlaşılıyor.'' Nicholas'ın sesinden rahatladığı belliydi. ''Bizden başka gelenler olsa iz bırakırlardı.''
''Birilerinin buraya gelmelerini mi bekliyordun?''
''Hiç belli olmaz. Von Schiller tehlikeli bir tip. Yanında da sevimli bazı gençler taşıyor. Beni endişelendiren Helm bana buralarda gizlice dolaşacakmış gibi gelmişti. Ama neyse buraya yaklaşan bile olmamış.''
''Rowan Supper Nehri yukarıda kestiği zaman asıl çalışma alanımız burası olacak değil mi?'' diye sordu.
''Evet öyle ama ben Supper Dağı barajı kapatmadan burada da bir kamp kurmak istiyorum. Gölcüyü inceleyeceğimiz zaman gereken bütün araç ve gereçleri buraya getirmeliyiz.''
''Göle nasıl ineceğiz? Nehrin yatağı kuruduktan sonra oradan mı geleceğiz?''
''Kuru yatağı yol gibi kullanabiliriz tabii. Barajın aşağısından ineriz ya da manastırdan.''
''Ama senin başka bir fikrin var öyle değil mi?''
''Yatağında su olmasa bile nehir uzun bir yol sayılır. Uçurumun iki ucundan da 7-8 kilometre tutuyor. Ayrıca nehirde ilerlemek kolay olmaz.''
Nicholas üzüntüyle gülümsedi.
''Karşındaki bu konuda uzman. Oradan bir kez kötü biçimde indim. Bunu bir daha yapmak istemem. En az 5 çağlayandan aşağıya fırlatıldığımı hatırlıyorum.''
''Rowan öyleyse senin şu parlak fikrini öğrenelim.'' dedi.
''Nicholas düzeltti, bu benim fikrim değil, Taita'nın.''
Kadın kenardan aşağıya baktı.
''Yani sen de onun gibi buraya bir iskele mi kuracaksın?''
''Adam Taita için iyi olan benim için de iyidir.'' diye yanıt verdi. ''Herhalde bizim ihtiyarda nehirden inmeyi düşündü ama sonra bundan vazgeçti.''
''O halde iskele üzerinde çalışmaya ne zaman başlayacaksın?''
Gruplardan biri bambu direkler kesmeye başladı bile. Yarın onları buraya taşıyıp yiyeceğiz.
Bir tek gün dahi kaybedemeyiz. Baraj tamamlanır tamamlanmaz kurumuş göle inmemiz gerek.
Rowan eğilip karanlığa doğru seslendi. Uyan Taita, senin peşindeyiz.
Nicholas onun kolunu tuttu. Taytaya meydan okuma. O ihtiyar haydut başımıza yeteri kadar iş açtı zaten.
Hepsi toplanıp barajın kapatılmasını ve önüne çekilen set nehrin önce yavaş sonra da hızla yeni açılan kanaldan akmasını seyrettiler. Roy'un kuşkuyla sete baktı. Dayanabilecek mi dersin?
Yağmur mevsimine kadar dayanacağını umuyoruz.
Nicholas kadının kolunu tuttu. Artık burada zaman kaybetmeyelim. Aşağıya inip Taita'nın gölünde çalışmanın zamanı geldi. İkisi de yarattıkları yeni nehrin yanından ilerlediler. Sonunda Tamre'ye gittikleri o kelebekli kaynağın olduğu yere geldiler. Ne var ki kaynak kurumuştu.
Roy'un artık fışkırmıyor diye fısıldadı. Baraj onun suyunu kesti. Bundan da kaynağı Taita'nın gölünün beslediği anlaşılıyor. Nehrin yatağını değiştirdik. Kaynak da öldü. Gözleri heyecanla parlıyordu. Haydi burada daha fazla zaman kaybetmeyelim. Taita'nın gölcüğüne gidelim.
Taita'nın gölüne ilk Nicholas girdi. Bu kez oturması için izbarço iskelesi vardı. İskele ve makara takımı iyi hazırlanmıştı. İngiliz'i ağır ağır aşağıya indirirlerken iskemle çıkıntılı kayaya çarptı. Adamın sağ elinin baş parmağı iskemleyle kayanın arasına sıkıştı. Nicholas can acısıyla bağırdı. Elini çektiği zaman parmağının eklemi üzerindeki derinin sıyrıldığını ve yaradan kan aktığını gördü. Canı yanmıştı ama yara pek önemli değildi. Nicholas yarasını emerek kanı temizledi. Bu ara onunla uğraşacak değildi. Aşağıda karanlık ve ürkütücü uçurum uzanıyordu. Adamın bakışları kovukların arasındaki kabartmaya kaydı. Artık onun ne olduğunu bildiğinden kanadı kırık şahini seçebiliyordu. Nicholas uçurumun dibine baktı. Gölcüğün hemen yukarısındaki çağlayandan ip gibi incecik bir su akıyordu. Aşağısındaki gölün suları iyice alçalmıştı. Kayanın daha önce suların altında olan 15 metrelik kısmı artık ortaya çıkmıştı. Ancak göl tamamıyla boşalmamıştı. Ortada hala kapkara sular vardı. Nicholas suların etrafındaki dar, rafımsı yere indi. Şimdi onu içeri çekip öldürmesine ramak kalan tünel ağzını görebiliyordu. Kenardan o tarafa doğru gidip çömeldi. Bir elini yere dayayarak diğerini yarısı suların altında olan ağıza doğru uzattı. Tünelin girişi hatırladığı gibi düzgündü. Nicholas kolunu sıvadı. O sırada parmağının tekrar kanamaya başladığını fark etti. Ama bunu aldırmadı. Elini suya sokarak tünelin ağzını yoklamaya çalıştı. Aynı anda hemen önünde hızla hareket eden ağır bir yaratık kara suların içinde döndü. Nicholas farkında olmadan elini telaşla sudan çekti. Sudaki yaratık yüzeye kadar onun kolunu izledi. İğne gibi sivri, upuzun dişleriyle adamın derisini çizmişti. İngiliz bir barakudanınki kadar kötü ve habis bir kafayı seçebildi. O zaman yaralı parmağından akan kanın yaratığı oraya çektiğini anladı. Ayağı fırlayarak kolunu tuttu. Yaratığın ön dişlerinden sadece biri koluna gelmişti. Ama bu derisini bir ustura gibi yarmıştı. Şimdi elinin üstündeki yaradan suya kanları damlıyordu. Birden kara su canlandı sanki. Dalgalanıyor, kaynıyordu. Sürüyle yaratık orada dönüyor, kıvrılıp bükülüyordu. Sırtını kayaya dayamış olan Nicholas onlara tiksinti ve dehşetle bakıyor, biçimlerini hayal meyal görebiliyordu. Esnek ve kurdele gibi şeylerdi. Bazıları İngiliz'in baldırı kalınlığında kara ve parlaktı. İçlerinden biri kafasını kayadaki çıkıntıya doğru uzatarak dişlerini şakırdattı. Gözleri çok iri ve parlak, burnuysa uzundu. Sivri dişleri ince dudaklarının üzerine çıkıyordu. Gövdesi 180 santim uzunluğundaydı. Yaratık uzanırken kuyruğunu kamçı gibi vuruyor, Nicholas'ın çıplak bacaklarına ulaşmaya çalışıyordu. İngiliz tiksintiyle bağırarak yana kaçtı. Kanayan elini tutup yaratığa baktı. O korkunç kafa kaybolmuştu ama suyun yüzeyi hala kaynıyordu. Adam birdenbire durumu anladı. Yılan balıkları. Dev, tropik yılan balıkları. Tabii kan onları heyecanlandırmıştı. Nicholas gölcüye son girdiği zaman bir yerinin kanamamış olmasına sevindi. Boynundaki pamuklu eşarbı çıkarıp yaralı elini sardı. Tünelin incelenmesi konusunda yılan balıkları öldürücü birer tehlike oluşturuyorlardı. Ama İngiliz onları ortadan kaldırmanın yollarını düşünmeye başlamıştı bile.
Gölcüğün suları durulmuştu. Nicholas başını kaldırdığında Roy'un aşağıya indiğini gördü. İnce biçimli bacaklarını tahta iskemleden sarkıtmıştı. Kadın İngiliz'e heyecanla "Neler buldun?" diye seslendi. "Orada bir tünel." Birdenbire adamın giysisindeki kanları ve elindeki sargıyı fark etti. "Aman tanrım, ne yaptın? Yaralanmışsın. Yaran kötü mü?" Ayaklarını kayaya dayayarak iskemleden kaydı. Adamın yaralı elini şefkatle tuttu. "Ne yaptın böyle?" Nicholas onun endişesini gidermeye çalıştı. "Göründüğü kadar kötü değil. Çok kan akıyor ama yara derin sayılmaz." Roy'un ısrar etti. "Bu nasıl oldu?" İngiliz yanıt yerine kanlı eşarbın bir ucunu yırttı kadına. "Şimdi seyret," diyerek bezi suya attı. Suda kıvıl kıvıl ince uzun yaratıklar belirdiği zaman Roy'un dehşetle haykırdı. Yılan balıklarından biri iğrenç bir biçimde sürünerek yarısına kadar kayaya çıkmayı başardı. Sonra tekrar suya düştü. Kara taşların üzerinde gümüşümsü sümük gibi bir iz bıraktı. Nicholas, "Tayta bizi kaçırmak için buraya bekçi köpeklerini bırakmış," diye mırıldandı. "Suyun altındaki girişi incelemeden önce bu güzellerin işini bitirmemiz gerekiyor." Supper'la Nicholas'ın kayanın yanına yaptıkları iskele hemen hemen 4000 yıl önce açılmış olan kovuklara tutturulmuştu. Herhalde Tayta bağlantıyı ağaç kabuklarından yapılmış iplerle sağlamıştı. Supper ise onun yerine kalın galvanize tel kullanmıştı. İskele pek çok kişinin ağırlığını çekebilecek kadar sağlamdı. Yaban öküzleri sıraya dizildiler ve malzemeler de araç gereçleri elden ele geçirerek aşağıya indirdiler. Mağaraya ilk ulaşan portatif bir Honda EM500 jeneratör oldu. Supper onu kayanın aşağısına yerleştirdiği ışıklara bağladı. Petrolle çalışan küçük motor sessiz ve düzgünce işini gördü. Küçük olmasına rağmen müthiş bir güç veriyordu. Projektörler mağaranın en diplerindeki gölgeleri kovup kayaya oyulmuş derin çukuru tıpkı bir sahne gibi aydınlattılar. Birdenbire herkesin ruh hali değişti. Artık daha neşeli ve güvenliydiler. Roy'un gölcüğün kenarında duran Nicholas'la Supper'ın yanına inerken iskeledeki sıraya dizili adamlar gevezelik ederek gülüyorlardı. Nicholas, "Artık ışıkların yanabildiğini biliyoruz," dedi. "Projektörleri söndür." Roy'un itiraz etti. "Ama burası çok karanlık ve kasvetli." "Nicholas, yakıtı idareli kullanmak zorundayız," diye açıkladı. "Köşe başında benzin istasyonu yok. Tünelde ne kadar süre ışık gerekeceğini de bilmiyoruz." Roy'un bıkkınca omzunu silkti. Supper da jeneratörü durdurdu. Mağara tekrar karardı. Kadın kara göle bakarak yüzünü buruşturdu. "O korkunç hayvanlar için bir fikrin var mı?" İngiliz'in sargılı sahiline bakıyordu. "Su nasıl temizlenecek?" "Supper'la bir planımız var. Tünelin ağzına bir koferdam yapacak. Suyu kovalarla boşaltacağız." Koferdam için gerekli malzemeler aşağıya indirildi. Roy'un "Senin yılan balıkları ne olacak?" diye sordu. Gölcüğün kenarına yaklaşmamaya çalışıyordu. Nicholas ona güldü. "Seyret, göreceksin. O sevgili balıklarına bir sürprizim var." Koferdam hazırlıkları tamamlandığında Nicholas herkesi yukarı çıkardı. Aşağıda sadece kendisi kaldı. Omzuna Magnum'dan aldığı parçalı el bombalarıyla dolu torbayı asmıştı. İki eline birer bomba alarak pimlerini çekti. Sonra da onları gölcüğün ortasına attı. Kendisi yüzünü kayaya dönüp çömeldi ve elleriyle kulaklarını tıkadı. Ve aynı anda bombalar müthiş bir gürültüyle patladı. Sular havaya fışkırarak İngiliz'i ıslattı. Yankılar sona ererken adam ayağa kalktı. Gölün kenarında dev yılan balıkları kıvranıyorlardı. Çoğu beyaz karınları patlayarak ölmüş, bazıları ise patlama yüzünden sadece sersemlemişlerdi. Nicholas onların tekrar kendilerine geleceklerini biliyordu. Ama şimdi tehlikeli değillerdi. Adam yukarıya doğru bağırdı. "Tamam Supper, onları yollayabilirsin." Adamlar hızla iskeleden inip gölcün etrafında toplandılar. Ölü balıkları toplamaya başladılar. Nicholas keşişlerden birine "Onları yiyor musunuz?" diye sordu. "Çok güzel." Keşiş karnını ovdu. "Supper, bu kadar yeter, aç gözlü herifler," diyerek yerlileri çalıştırmaya başladı. "O balıklar uyanıp sizi yemeden şu sepetleri yerleştirelim." Yarım daire biçiminde koferdam yapılması zor ve yorucu bir işti. Sapır tam 2 gün uğraştı. Ama sonunda tünel ağzının önündeki suları kovalarla dışa, gölcüye boşaltmayı başardılar. Böylece ağız ortaya çıktı. 2 metre boyunda ve enindeydi. Nicholas dayanamayarak sulara girdi. Tünelin ağzındaki molozları elleriyle temizlemeye çalıştı. Sonra Roy'na, "Bu gerçekten bir tünel," diye seslendi. Kadın daha fazla dayanamayacaktı. O da aşağıya, adamın yanına indi. Ve düş kırıklığıyla, "Burası tıkanmış," diye bağırdı. "Tayta bunu mahsus mu yaptı?" Nicholas, "Belki," dedi. "Tabii bütün bu molozları tünel nehirden emmiş olabilir. Ama Tayta'nın buradan çıkarken tüneli arkasından kapatmış olması ihtimali de var." Roy'un sesindeki heyecan sönmüştü. "Tünelin nereye gittiğini anlamak için iyice temizlenmesi gerek. Uzun iş bu." Nicholas başını salladı. "Korkarım öyle. Bütün bu molozları elle temizleyeceğiz. Arkeolojik kazılar yapacak zamanımız da yok. Hepsini çıkarıp atacağız." Koferdamdan çıktı. Kadını kıyıya çıkarmak için elini uzattı. "Neyse, hiç olmazsa projektörler var. Adamlar gece gündüz nöbetleşe çalışabilirler." Nahut Guddabi, "Dandera nehrine baraj yaptılar," diye açıkladı. Von Schiller adama hayretle baka kaldı.
"Baraj mı yaptılar, bundan emin misiniz?"
"Evet Herr von Schiller, Harper'ın kampındaki casusumuzdan haber geldi. İngiliz uçurumda 300'den fazla adam çalıştırıyor. Hepsi bu kadar da değil. Hava yoluyla pek çok malzeme ve makina getirtmiş. Askeri operasyon gibi bir şey bu. Hatta casusumuzun söylediğine göre toprağa atmak için traktöre benzeyen bir aracı da var." Von Schiller, "Bütün bunlar doğru mu?" der gibi masanın üzerinden Jake Helm'a baktı. Texaslı da başını salladı. "Evet Herr von Schiller, hepsi doğru. Harper'ın çok para harcadığı anlaşılıyor. Sadece uçak kiralamak bile ona 50 bine mal olmuştur." Alman kendisini uydu mesajıyla Frankfurt'tan buraya çağırdıklarından beri ilk kez heyecanlandı. İstememesine rağmen İngiliz'in başarısına hayranlık duydu.
"Bana barajın yerini göster," diye emretti.
Helm kalkıp onun yanına geldi. Uydu fotoğrafının üzerine eğilerek barajın yerini dikkatle işaretledi. Von Schiller, "Sence bu ne anlama geliyor Helm?" diye sordu. Texaslı bir boğanınkini andıran omuzlarını kaldırdı.
"Ben sadece bir tahminde bulunabilirim."
"İyi ya, söyle."
"Bence İngiliz suların üzerine örttüğü bir şeyle ulaşmaya çalışıyor. Nehrin yatağındaki bir şeye."
Alman mırıldandı.
"Bu mantıklı. Barajın daha aşağısında ne var?"
"Nehir şurada dar bir boğaza giriyor. İngiliz'in barajının hemen aşağısında."
Helm o noktayı gösterdi. "Uçurum burada 12 kilometre kadar. Manastırın hemen yukarısında. Helikopterle oranın üzerinden uçtum. Geçilemezmiş gibi gözüküyor ama..."
"Evet, devam et, ama ne?"
"Uçuş sırasında Harper'la kadın uçurumun yukarısındalardı. Şurada."
Yine fotoğrafta yeri işaret etti.
"Alman orada ne yapıyorlardı?" diye sordu. "Hiç, sadece uçurumun yukarısında oturuyorlardı."
"Tabii sizi fark ettiler."
"Elbette, biz helikopterdeydik. Yaklaştığımızı duyup bize baktılar. Harper elini bile salladı."
"Yani yaklaştığınızı duyunca ne yapıyorlarsa ondan vazgeçtiler."
Von Schiller uzun süre düşündü. Sonra da, "Harper'ın mezarın barajın aşağısında uçurumda olduğunu düşünmesinin bazı nedenleri var herhalde," dedi. "Kamptaki casusumuzla nasıl temas kuruyorsun?"
"Harper yayladaki köylerden yiyecek getirtiyor. Kadınlar işçilerin yiyeceği hayvanları kampa sürüyorlar. Adamlara tej de götürüyorlar. Adamımız da kadınlarla bize haber gönderiyor."
"Tamam, tamam." Alman elini sallayarak Helm'i susturdu. "Onun yaşam hikayesi beni ilgilendirmiyor. Ben sadece Harper'ın barajın aşağısında uçurumda çalışıp çalışmadığını bilmek istiyorum. Bunu ne zaman öğrenebilirsin?"
"Helm, en geç öbür gün," diye söz verdi.
Von Schiller toplantı masasının ucunda oturan Nogo'ya döndü.
"Bu bölgede kaç adamınız var?"
300'den fazla."
Nahut atıldı. "Bence onlara hemen saldırmalısınız. Mezarı bulmadan önce hepsini ortadan kaldırmalısınız." Alman ona bakmadan homurdandı.
"Susun, gerekirse fikrinizi sorarım."
Nogo'ya döndü.
"Şu Harper'la işbirliği yapan gerilla lideri, onun adı neydi, kaç adamı var?"
Nogo öfkeyle, "McNimbur gerilla değil," diye düzeltti. "O bir haydut, adı kötüye çıkmış bir şufta, terörist."
Von Schiller alayla, birinin kurtuluş savaşçısı, bir diğerinin teröristidir diye mırıldandı. Onun kaç adamı var?
Fazla değil, 100'den az, belki de 50 kadar. Hepsi de kampı ve barajı koruyorlar.
Alman başını sallayarak kulak memesini çekiştirdi. Harper ve yanındakiler Etiyopya'ya nasıl girebildiler?
McNimmer'la birlikte Sudan'dan sanırım. Yürüyerek uçuruma kadar gelmişler. Tabii sınırın yakınında terk edilmiş hava alanları var.
Von Schiller, o halde Harper yine aynı yoldan kaçacak dedi. Nehrin iki yanına adamlarınızı koymalısınız. Onlar Harper'ın Sudan sınırına geçmesini engellemeliler. Bir grup adamınızsa uçurumun aşağısında beklemeli. McNimmer'ın adamlarına gözükmesinler. Ben haber verir vermez de hızla ilerleyip barajı ele geçirsinler.
Nahut, onları şimdi durdurmalısınız Herr von Schiller diye önerdi. Harper mezarı açma fırsatını bulamadan yani.
Alman öfkeyle aptallık etmeyin diye homurdandı. Erken harekete geçersek ondan mezarın yerini öğrenemeyiz.
Onu konuştururuz.
Harper gibi bir adamı konuşturamazsınız. Bazı İngilizler, onları geçen savaştan çok iyi hatırlıyorum.
Alman duraklayarak kaşlarını çattı.
Hayır, onlarla başa çıkamazsınız. Acele etmemeliyiz. Harper uçurumda bir şey bulunca saldırıya geçeriz. Hafifçe, soğuk soğuk güldü. Bekleme oyunu. Şimdi biz de bekleme oyununu oynayacağız.
Tüneldeki molozların boşaltılması işi hızla sürüyordu. İkinci grup çalışmaya başladıktan bir süre sonra tünelin ağzında heyecanlı sesler yankılandı. Nicholas telaşla aşağıya indi. Gruba liderlik eden keşişi Arapça ''Ne oldu Hansit?'' diye sordu. ''Neden bağırıyorsunuz?''
''Tünelin öbür ucuna eriştik efendi.''
Hansit gülüyor, çamur bulaşmış siyah yüzünü sanki beyaz dişlerinin ışıltısı aydınlatıyordu. Nicholas adamın omzuna vurdu. ''Aferin Hansit, gruptaki her adama $1 ödül vereceğiz. Ama onları çalıştır. Bu molozlar çabucak temizlenmeli.''
Fakat bu iş o kadar kolay olmadı. Ancak iki vardiyadan sonra tüneldeki bütün kırılmış kayalar ve molozlar çıkarılabildi. Ve Roy'unla Nicholas sonunda tünelin ucundaki mağaranın eşiğinde durdular. Şimdi önlerinde koskocaman bir kuyu vardı. Suları kapkaraydı. İngiliz fenerin ışığını kuyuya doğru tuttu. Dev yılan balıkları yüzeye çıkarlarken Roy'un tiksinti ve dehşetle bağırdı.
''İğrenç yaratıklar! Bütün nehirde kaynıyorlar sanırım.''
Yılan balıkları belirdikleri gibi birdenbire ortadan kayboldular.
Kadın karşı tarafta yine bir dehliz olmalı diyerek işaret etti.
Adam onun gösterdiği tarafa ışığı tuttu. Roy'un bağırdı.
Bak Nicky, işte orada.
Kuyunun karşı tarafında da dikdörtgen biçiminde bir açıklık vardı. Roy'un üzgün üzgün, şimdi o tarafa nasıl geçeceğiz diye sordu.
Korkarım kolaylıkla geçemeyeceğiz.
Nicholas küfre başladı. ''Kahretsin, bu bize iki güne mal olacak. Oysa zamanımız azalıyor. Kuyunun üzerine bir tür köprü kurmamız gerekecek.''
''Nasıl bir köprü?''
''Sapır'ı çağıralım, bu onun işi.''
Sapır kuyunun yanında durarak öfkeyle karşı tarafa baktı.
''Duba ister, siz o şişirme botlardan kaç tane getirdiniz?''
Nicholas bunu unutsan iyi olur Sapır diyerek başını salladı.
''O kirli iri pençelerini botlarıma geçiremeyeceksin.''
İyi ya, adam bıkkınca ellerini açtı. Bu işi en kolay ve en çabuk yapmanın yolu bu. Baobab,
Nicholas parmaklarını şıklattı. Bu çok işimize yarar. Baobab kuruduğu zaman balsa kadar hafif oluyor.
Sapır başını salladı. Tepelerde baobab çok. Bu vadide iki ağaçtan biri baobab galiba.
Köprü hızla yapıldı. Biraz derme çatmaydı ama yine de işe yarayacak gibiydi. Köprüden ilk geçen Nicholas oldu. Roy'un da onu çabucak izledi. Kuyu tarafında bir çökme olmuştu anlaşılan. Buradaki dehlizin ağzı yukarıda kalıyordu. İngiliz oraya kabaca yapılmış bir el merdivenini dayayarak yukarı çıktı. Roy'un da peşindeydi. Girdikleri tünelin zeminine gelişi güzel yontulmuş taşlar döşenmişti. Burasının da sular altında kalmış olduğu anlaşılıyordu. Ayaklarının altındaki taşlar ıslak ve yosunluydu. Adamla kadın Sapır'ın koridorun tavanına da lambalar takmasını beklediler. Sonra adam ışıkları yaktı. Nicholas'la Roy'un o zaman dehlizin yukarıya doğru 20 derecelik bir açıyla yükseldiğini fark ettiler.
Yukarıda taştan oyulmuş bir sahanlık vardı. Adamla kadın yan yana köşeyi döndüler. İngiliz projektörü yukarı kaldırdı. Bunun kablosu arkadan uzanıyordu. O ileriyi aydınlatırken Ryan bağırarak adamın elini tuttu. Taita bu yukarı çıkan rampadaki dönemeci vurucu bir etki sağlayacak şekilde tasarlamıştı. Geçtikleri dehliz kabaca yapılmıştı. Şimdi ise karşılarında geniş bir merdiven vardı ve durdukları yerden yukarısı gözükmüyordu. Her basamak tünelin eni genişliğindeydi. Basamaklar benekli gıyanistan dikkatle oyulmuştu. Tünelin tavanı diğer dehlizinkinin 3 katı kadar ve kubbe biçimindeydi. Hem tavan hem de duvarlar cilalı mavi granit bloklarından yapılmıştı. Ryan usulca Nicholas'ın elini çekiştirdi. Merdivenden çıkıp sonunda sahanlığa erişerek oradaki kapının önünde durdular. İkisi de konuşacak halde değillerdi. Bir an dönüp birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra da üzeri beyaz nehir kiliyle kaplanmış olan kapıya döndüler. Bunun ortasında 2 mühür vardı. Üstteki hükümdar armasıydı. Dikdörtgen biçimi bir düğüm ve üzerinde sonsuzluğun dev dairesini temsil eden boynuzlu kutsal böcek. Ryan sessizce armadaki hiyeroglifleri okudu. Ulu, ilahi, aşağı ve yukarı Mısır'ın hükümdarı, Horus'un dostu, Osiris ve Isis'in sevgilisi, Mamoz, o sonsuza kadar yaşasın. Bu görkemli hükümdarlık mührünün altında küçük bir desen vardı. Kırık kanadı çizgili göğsünün üzerine düşmüş bir şahin. Ben esir Taita, emrine uydum ilahi firavun. Şahinin altındaysa hiyeroglifle bir uyarı yazılmıştı. Yabancı, tanrılar seni gözlüyor. Kralın sonsuz istirahatine engel olacaksan tehlikeyi düşün.
32. ayrımın sonu. Sayfa 352.